Ayrım 14.
Savaşarak, kan dökerek, bütün bedeni kalbur gibi olarak kazanılan ve hem de bir hakkın kazanılan som altın zafer madalyasına hasbelkader diyemezsiniz. Derseniz ben harp mağlubu olarak buna müsaade edemem. Hem de bu alçak gönüllülüğe hiç müsaade edemem. Bu kadar alçak gönüllü, yüce bir insanın bu kadar alçak gönüllü olmaya hakkı yok. Çark cephesinden canlı olarak dönen birkaç kişiden biri olan ben, zinhar, sizin bu sözünüze razı olamam. Ve hem de Allahu Ekber'de tunç göğsünü Ruslara siper ederekten çarpışan, sizin gibi kahraman kişiye bir değil, 1000 istiklal madalyası bile azdır, azdır. Adadakiler, Poyraz'ın karşıladığı, bağırıp çağıran, bir oturup bir kalkan, Poyraz'ı susturan bu adamın yanına bir türlü yaklaşamıyor, uzaktan seyrediyorlardı. Lena ise durmadan konuğa Poyraz'a mis gibi dibek kahvesi getiriyordu. Biliyorum, Paşa Hazretleri sizi çok soracak. Çünkü bugünlerde size çok ihtiyacı olacak. Sizi bulamazlarsa ateş püskürecek, dünyayı da başlarına yıkacak. Çünkü onun sizin gibi kahraman arkadaşlarına ihtiyacı var. Ne ihtiyacı var? Çelik parçası kıvılcımlanan gözlerini Poyraz'ın gözlerinin içine dikti, çelik ışıltısını onun gözlerine kenetledi. Bugünlerde onun sizin gibi büyük kişilere çok ihtiyacı var. Bundan da bizim haberimiz var. Niçin? Poyraz gülerek, niçin? Diye sordu. Çünkü halk fırkasını kurdu. Bana da bizim kasabanın tam selahiyetli reisliğini teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Paşa Hazretleri sizin gibi bir arkadaşını boş bırakır mı? Sizi mebus, sonra da vekil yapacak. Fırkada çok ihtiyacı var sizlere. Ya, demek çok ihtiyacı var. Var. Çünkü halk fırkasının reisi paşadır. Halkın içinden sevilmiş, itibarlı kişileri arıyorlar. Sizin gibi kahramanlık rütbesini hak etmiş kişileri arıyorlar. Sizin gibi küsmüş, dünyadan elini ayağını çekmiş, bir adaya sığınmışsa bizim de vazifemiz onları bulup başımıza tac eyleme eğleyerek onlardan af dilemektir. Estağfurullah, işi büyütüyorsunuz. Zinhar, hayır. Sizin kahramanlığınızı bütün Türkiye biliyor. Bizim kasabamız sizin kahramanlığınızla çalkalanıyor. Demek paşanın fırkasının reisi oluyorsunuz. Min gayrin haddin, paşa emretmişler, bizi layık bulmuşlar, biz de kabul etmek mecburiyetine kaldık. Bu vatanın kurtarıcısı, büyük kahraman size bir vazife emrederse, başım ve hem de gözüm üstüne demez misiniz? Emriniz başım ve gözüm üstüne derim. Dersiniz tabii. Siz kahramansınız, biliyorum. Şimdi gene haşa diyeceksiniz, çünkü alçak gönüllü, dört yürekli, savaşlarda bütün bedeni kalbura dönmüş bir yiğitsiniz. Gene gözlerini Poyraz'ın gözlerine dikti. Biz de efendim, Sarıkamış'ta, Altın Bulak'ta çarpıştık. 10 kez öldük, 10 kez dirildik. Bütün vücudumuzu Rus kurşunları kalbura çevirdi. O yüzden bize de bu büyük reislik şerefini bahşettiler. Öldürmeyen Allah öldürmez. Öldürmez. Poyraz'ın gözlerinden bir hayranlık ışıltısının gelip geçtiğini gördü. Yüzü de açılmış, yumuşamıştı. Ona tapuları göstermenin tam sırasıydı. Efendim, şimdi size bir küçük maruzatım var. Kaymakam beyefendi, Abdülvahap biraderimiz, Üzeyir Han efendimiz, benden küçük bir istekte bulundular. Bu adaya bundan sonra kim gelecek? Şu kiliseyi, mektebi, ilerideki çorbacıların köşklerini sana satalım, devletin paraya çok ihtiyacı var dediler. Gözleri Poyraz'ın yüzündeki en küçük bir değişimi, seyirmeyi, kıpırdığı bile kaçırmıyordu. Poyraz tetikteydi. Hacı Remzi'nin ne isteyeceğini anlamıştı. Kiliseyi, mektebi, çorbacıların köşklerini ne yapacaksınız? Ben de onlara kiliseyi, mektebi, muallim evlerini, bu kadar çok çorbacı köşklerini ne yapacağım dedim. Onlar bana bu binaları yıkar, malzemelerini, kapılarını, pencerelerini, damların kiremitlerini, tahtalarını satarsın dediler. Ben de düşündüm ki uğruna canımızı verdiğimiz devletimize birkaç kuruşluk faydamız olsun dedim. Hepsini satın aldım. Kiliseyi niçin satın aldınız? Ne işinize yarar? Geçen de Vasili ile kilisenin içine girdik. Bomboş, çırılçıplak. Dört duvardan başka hiçbir şey yok. Onlar geldiklerinde işte kilisemiz, burası bizim vatanımızdır diyemesinler diye. Zaten kilisenin içinde bir şey yok. Birkaç ikona, birkaç sıra Meryem Ana heykeli, damın kiremitleri. Bir minare dikersin, olur sana bir cami. Bir de Bu kilise duyduğuma göre Çanakkale yaralılarını hastanelik etmiş. Hacı Remzi kızgın, yüzü kıpkırmızı ayağa kalktı, el kol sallayarak geri oturdu. Olmaz, kiliseden cami olmaz, günahtır, kafirliktir. Arkadaşınız Vasili Gücenir diye mi itiraz ediyorsunuz? Vasili itiraz edemez ve hem de İstanbullu değildir. Belki o da sizin gibi vazifelidir, öyleyse sözüm yok. Öyleyse onu gücendirmeyelim. Ne derseniz o olsun. Yeter ki büyük paşamız gücenmesin. Poyraz bu sözler üstüne kendine geldi. Bu adam Vasili'ye takacaktı. Soğukkanlı, alçak gönüllü konuştu. Ne ben ne de Vasili hiçbir işte vazifeli değiliz. Askerlik arkadaşıyız. Yalan, yalan, yalan. Vasili Rus savaşına gitmedi. Onlar amele taburuna gittiler. Onlar Yunanlılarla birlikte bize karşı savaştılar. Rus savaşında az da olsalar, Rumlar da, Yahudiler de, Araplar da, Kürtler de bizimle birlikte savaştılar. Onları da mı bitler yedi, onlar da mı dondular? Hem bit yedi, hem de dondular. Hacı Remzi Poyraz'ın indirdiğini, Vasili adını anınca alnının kırıştığını, dişlerinin sıkıştığını gördü. Öyleyse Vasili'yi niye bit yemedi? Muhterem Hacı Remzi beyefendi, beni niçin bit yemedi? Çünkü siz bir kahramansınız. Beni de bit yemedi. Bu kiliseyi hususiyetle yıkacağım. Bize ihanet eden Rumların namı nişanı kalmasın. Bu kilise kalırsa onlar geri gelirler, işte kilisemiz derler, seni de beni de bu adadan, bu topraklardan Orta Asya'ya, geldiğimiz yerlere sürerler. Bu kiliseyi, elime geçen bütün kiliseleri yıkacağım. Poyraz her şeyi anlamış, çekingen, biraz da ürkmüş. Ha ben dedim ki kiliseyi camiye çevirmek sevaptır. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul'u zapt ettiği gün bir ferman çıkardı. Hiçbir kiliseye dokunulmaya diye. Ve hem de ilk olaraktan sevaptır diye Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi ve ilk namazını da orada kıldı. Cennet mekan. Eski Vakai-i Nüvislerin yazdıklarına göre kendisi cennetlik oldu. Poyraz'ın yumuşaklığından, iyice indirmesinden yüreklenen Hacı Remzi, gene öfkeyle ayağa kalktı, oturdu, boynunun damarları şişerek bağırıcasına, ''Biliyor musun, biliyor musun, biliyor musun Poyraz Musa, o Fatih Sultan Mehmet kimdir, nedir, biliyor musun, onun anası Rum'dur.'' Gözlerinin içine gözlerini dikerek, ''Biliyor musun?'' dedi, sözcüklerinin üstüne bastırarak, ''Fatih Sultan Mehmet'in anası bir Rum kızıdır, Ayasofya'yı o cami yaptırmasın da kim yaptırsın?'' Poyraz baktı ki adam kafasına koymuş, nese neylese kiliseyi yıkacak, belki de Rumların kiliseye gömdükleri altınları arayacak. Vazgeçtim kiliseden, belki de şu dünyada bir vazifem vardır, insanın vazifesi kalbinin derunundadır, anladınız mı? Vazifesini itiraf mı ediyor diye ikircik içinde kaldı kavlakzade Hacı Remzi. Vasili'nin bu dünyada vazifesinin ne olduğunu kimseler bilemez. İnsanın en büyük vazifesi kalbindedir. Anladın mı Hacı Remzi Kavlakzade? Yık kiliseyi. Rica ederim kahramanımız Poyraz Beyefendi. Ne dediğinizi canı gönülden anladım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bize kazandıran mübarek ulu bir zattır. Hacı Remzi'nin yüzünün rengi attı. Mübarek evliya bir zattır. Anası Rum olmakla ne olurmuş? Anası Rum olmakla cennet mekan padişahımız Hristiyan mı olurmuş? Haşa efendim, yık kiliseyi. Siz emir vermezseniz yıkamam. Yalnız, buyur efendim, emredin. Mekteple birlikte iki muallim evini bana satacaksın, kaç paraya almışsan. Size yadigarım olsun efendim, bir hata işledik kusurumuza kalınmaya efendimiz. Kul kusursuz olmaz demiş atalar, size yadigarım olsun. İstemez. Kaç paraya satın aldın söyle bana. Olur efendimiz size sattım gitti. Öyleyse birlikte Abdülvahap Bey'e gideceğiz, tapuları bana devredeceksiniz. Baş üstüne efendimiz. Ne demek efendimiz, ne zaman isterseniz. Vasili bana çok iyilik etti, o bizim kardeşimizdir. Kimin kim olduğunu kimse ne bilir? Ne bilir dedi Hacı Remzi, yumuşamış yelkenleri indirmiş. Kendisiyle övünüyordu. Poyraz bu adaya geldiği günden bu yana, o ya vazifelidir, ya da sürgün, ya da küskündür. İşte vazifeli olduğu ayağın beyan ortaya apaçık çıktı. İyi ki Derakap Mektebi ve muallim evlerini ona verdim. Arkalarında put gibi duran amele başına döndü, eliyle kiliseyi gösterdi. Git, hemen işe başlayın. Lena o anda elinde kahve tepsisiyle gene göründü. İkisinin de yüzünün güldüğü gözlerinden kaçmadı, sevindi. Afiyet olsun, afiyet olsun, dedi. Oradan yel yepelek ayrıldı, Vasili evde bekliyordu, ona sarıldı. İkisinin de yüzü gülüyor, dedi. Kurtulduk, bize dokunmayacaklar. Sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bize dokunmayacaklar Lena, neredeyse Poyraz'dan korkuyorlar. Koskocaman madalyası, hem de altın, boynunda el kadar muskası, muskanın üstünde de güneş nakışı var, hem de som altından. Daha ondan korkmasınlar mı? Kurtulduk Lena. Konuşurlarken duydum, kiliseyi yıkıyorlar. Yıkacaklar, yıksınlar. Ben zaten kiliseye hiç gitmedim ki. Babam denize boğulduktan sonra kilisenin kapısından bile geçmedim. Amele başı gitti, iskelenin önünde bekleşen işçi kalabalığını aldı, kilisenin içine götürdü. Biraz sonra da Hacı Remzi ayağa kalktı. ''Hele bir gideyim de bakayım şunlara.'' dedi. Poyraz da onunla birlikte ayağa kalktı ve eve yürüdü. Lena ile Vasili onu merdiven başına karşıladılar. ''Bize bir şey yapmayacak bu adam, öyle değil mi?'' ''Yapmayacak. Size kötülük yapacağını nereden duydunuz? Sizin Türkler ne derler? Poyrazimu? Ne derler Lena'na? Yerin kulağı var derler.'' Birlikte aşağı indiler. Başta Musa Kazım Ağa Efendi, kızları Melek Hatun, ötekiler onlara doğru geliyorlardı. ''O adam gitti. Haydi gidip kerevetlere oturalım.'' ''Oturalım ya, nişancı nerede?'' diye yöresine kuşkuyla bakınarak sordu Poyraz. Sedirlere çöktüler. Poyraz, Hacı Remzi ile konuştuklarını birem birem anlattı. Hacı Remzi'nin de kim olduğunu dili döndüğünce söyledi. Poyraz konuşuyor, ötekiler yüzlerini kiliseye dönmüşler, gözlerini oradan alamıyorlardı. Derken nişancı bir yerlerden çıkıp geldi. ''Kiliseyi yıkıyorlar.'' ''Yıkarlar.'' dedi Poyraz. Nişancı şaşkınlığa uğradı. ''Nasıl? Kiliseyi satın almış Halil Remzi. Elinde tapusu var.'' Oradakiler hep birazdan gülüştüler. Nişancının iki eli yanlarına düşmüş, şaşkınlığı daha da sürüyordu. Gülüşmeler üstüne toplanan nişancı, ''Ne gülüyorsunuz be?'' diye çıkıştı. ''Kilisede cami gibi Allah'ın evi değil mi? Bir minare dikerdik, olur biterdi. Olur biterdi ya, adam satın almış, yıkacak. Kapı gibi tapusunu gösterdi.'' Nişancı ne yapacağını bilemedi, arkasını döndü, kiliseden yöne birkaç adım attı, durdu, ellerini açıp açıp kapatıyordu. Geriye dönmeden, ''Camilerin de tapusu var mı?'' Yay gibi gerildi, ''Söyle var mı?'' ''Var.'' dedi Poyraz. ''Hele yanıma otur da sana da anlatayım, herkese anlattım da sen geciktin.'' Ona da çabucak sorunu anlatan Poyraz, ''Bak nişancı kardeş, beni iyi dinle de yerinden hoplama, kulağını açtın mı?'' ''Kulağım açık Poyraz Paşa. Öyleyse dinle Veliha. Bu Kavlakzade Remzi var ya, kiliseyle birlikte çorbacıların köşklerini de almış. Hepsini de yıkıp satacakmış. Kışın biz yakmayalım diye. Bir yiyip Allah'a bin şükredelim ki, adamımızı toptan satın almamış da kurtulmuşuz. Şu boş evleri, bizim evleri de yıkmayacak. Dinledim seni Poyraz Ağa. Hükümet yok mu? Sen yok musun? Hükümet de Hacı Remzi, ben de Hacı Remzi'yim. Bütün bu yörelerin hükümeti de, devleti de Hacı Remzi. Yakında göreceksin, bu denizlerin, şu dağların, bu kasabanın, köylerin üstünde Hacı Remzi gök gibi gürleyecek. Allah Allah diye bir ses çıktı nişancıdan. Allah Allah, başka bir şey söyleyemedi. Allah Allah ya, hele gel şu yanıma otur da bak sana ne anlatacağım. Geldim işte. Poyraz'ın yanında yer açtılar, nişancı geldi oturdu. Gözlerini de gözlerinin içine dikti. Hacı Remzi, Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu fırkanın başına geçiyor. O zaman o fırka reisi olunca kaymakamdan da, validen de yüksek bir makamın sahibi olacak. Buralarda en sözü geçen kişi de o olacak. Poyraz dili döndüğünce fırkayı, fırkanın ne olduğunu uzun uzun anlattı. Nişancı, duydum dedi. Fırkanın ne olduğunu da anladım. Hani askeri dağların tepesine donduran, 90.000 askerin yarasını dağların doruğunda bite yediren Enver Paşa fırka değil miydi? Hah, turnayı gözünden vurdun, oydu işte. Sen Mustafa Kemal Paşa'nın adamı değil misin? Urfa'da emrinde çalıştım. Sana altın madalyayı o verdi, değil mi? Onun emriyle verdi de. Kavlakzade şimdilik bize bir şey yapamaz, değil mi? Şimdilik yapamaz. Büyük fırka olunca şimdilik yapamaz. Nişancı çok kızmıştı. Ayağa kalktı, kalkar kalkmaz da elini tabancasının üstüne koydu, patladı. O adam, eğer adamızı satın alır da evlerimizi yıkarsa, ben de onu gebertir, ölüsünü de it ölüsü gibi sürükler bir hendeğe atarım. Poyraz hemen fırladı, nişancının ağzını eliyle kapattı. Sus, adam duyacak, bağırma. Başını kucaklamış, ağzını sağ eliyle sıkıca kapatmıştı. Nişancı çırpınıyor, çırpınıyor, sesi çıkmıyor. Poyraz'ın da elinden kurtulamıyordu. Sus, kendine gel, gözünü seveyim sus. Vasili, Musa Kazım Ağa Efendi, Melek Hatun kalktılar, onların yanlarına geldiler. Sus, veli kardeş, sus, dediler. Karşımızda Enver Paşa var. Sus, Poyraz, sen de bırak adamın ağzını, boğacaksın. Poyraz nişancıyı hemen bıraktı. Melek Hatun onu kolundan tuttu, sedire oturttu. Nişancı ter içinde hızlı hızlı soluyordu. Önce ana, Musa Kazım Ağa Efendi, ardından Melek Hatun, Vasili, en sonunda da Poyraz konuştu. Beni bırakın, size söz veriyorum, ona hiçbir şey yapmayacağım. Soluğunu toplamış, kalktı, kiliseye yürüdü. Tabancasını birazcık önüne çekmiş, elinde üstüne koymuştu. Böylece içeriden sandalyeler, masalar, bir takım resimler, sıradan taşıyan işçiler arasında kilisenin önünden geçti, kamışlığın yanından geriye döndü. Hiç durmadan da aynı çizgide, dimdik, göğsünü şişirmiş, eli tabancasının kabzasında akşama kadar gitti, geldi. Çalışan işçiler bu küçücük tabancalı adamı gördüler, şaşmadılar. Hacı Remzi görünce rahatsız oldu. Bunun Poyraz Musa'nın bir oyunu olduğunu anladı. Kilisenin içine girdi, geçerken onu görebilecek bir sandalyeye oturdu. İşçiler kilisenin damını sökmeye başladıklarında, kiremitleri indirirlerken dışarıya çıktı. Onu gören nişancı kabararak, Şahin gözlerini onun yüzüne dikerek burnunun dibinden geçti. Hacı Remzi bundan çok ürktü. Hemen hızlıca çınarların altına gitti, ayağa kalkıp ona yer gösterdiler. Oradakilerle tanıştı. Lena, kokusu ortalığı alan köpüklü dibek kahvesi getirdi. Sohbet koyulaştı. Pirelenmiş Hacı Remzi nişancıdan söz etmedi. Yalnız arada gidip nişancıya bir göz atmadan da edemiyordu. Kavlakzade Hacı Remzi çınarın altına her yönelişinde saygıyla ayağa kalkıyorlar, o oturuncaya kadar ayakta bekliyorlardı. Hacı Remzi bu sefer kaşları çatılmış geldi, Poyraz Musa'nın yanına oturdu. Bu ameleler de hiç çalışmıyorlar, ille başlarında duracaksın, çalışmayı öğretmemişler ki. Şu kiliseden çıkanlar hiç işe yaramayacak, biraz ağaç, biraz kiremit o kadar, hakkı bokunu ödemiyor, çavuş onlarla başa çıkamıyor. Benim ümidim şu çorbacıların köşklerinde. Oradan da kilise gibi bir şey çıkmazsa yandık. Sesi öfkeliydi, dudakları titriyordu. Üzülmeyin Hacı Remzi Bey, çorbacıların köşklerinden çok kereste çıkacak. Köşklerin hepsi en nadide kerestelerden yapılmıştır. Yunanlar yenilmiş kaçarlarken bütün kasabaları, köyleri, koca İzmir'i de yaktılar. Keresteye çok ihtiyacımız var. Kereste her gün pahalanıyor. Çok para kazanacaksınız. İnşallah efendim, Allah ağzınızdan duysun. Yoksa mahvolurum. Bu köşklere yatırdığım bir servet. Ben bu işe girmezdim efendim. Kaymakam, Abdülvahap biraderimiz, bütün devlet erkanı bana bu kiliseyi, köşkleri alacaksın da alacaksın diye yüklen hay yüklen ettiler. Bu kiliseyi, bu okulu, bu köşkleri alacaksın dediler. Yoksa bütün bunlar, bu servet çürüyecek dediler. Sen bir gazisin. Bu memleket için kanının varını dökmüş bir insansın dediler. Çok geçmeden bunların hepsi çürüyecek. Al şunları dediler, vatan aşkı için. Biz de aldık. Aldık işte. Sizden okul için, evler için para almayacağım. Yarın da ya da öbürsü gün tapuyu muhterem Poyraz Bey'e getireceğim. Poyraz'ın oradakilerin sevindiklerini gördü. Bir gazi bu fedakarlığı yapmalıydı. Bu vatan uğruna kanına oluk oluk akıtan bir vatansever hem de. Ben de ısrarlara dayanamadım. Kendi kendime dedim ki, bu vatan için canını kanını veren bir kişi parasını vermez mi? İşte biz de elimizde ne var ne yoksa getirdik bu adaya döktük. Allah razı olsun sizden de. Hacı Remzi bir süre sustu, başını kaldırıp Poyraz'ın yüzüne bakıyordu. Yüzünden de bir korku, bir sevinç gelip geçiyordu. Poyraz'ın kulağına eğildi, parmağıyla kilisenin önünde hızlı hızlı gidip gelen nişancıyı gösterdi. Şu adam, şu küçük adam kim? diye sordu önemsemeyerek. Nişancı Veli Ağa, yavaşça, belinde tabancası da var. Hem de yepyeni, merak ettim. Bakın, gidip gelip duruyor, hem de öfkeli. Nişancı Veli Ağa derler ona, Karadenizli bir balıkçıdır. Ayağa kalktı, Hacı Remzi'nin kolundan tuttu. Haydi, kalkın da gidip şöyle bir dolaşalım. Yönlerini yukarı değirmene döndüler. Nişancı Veli, Balkan, Birinci Dünya Harbi, İstiklal Harbi, bütün harplere girmiş çıkmıştır. Kanalda uzun süre kalmış, paşanın yanında ordu istihbaratında çalışmıştır. Paşası bunu çok sevmiş. Nişancı Veli çavuşunu buraya göndermiştir. Niçin? Niçin gönderildiğini bilemem. Hacı Remzi'nin yüzü sararı gibi etti, Poyraz'ın koluna girdi, korktum başıma geldi diye düşündü. Acaba bu cin gibi adamı niçin gönderdiler buraya? Bu adada ne biçim bir istihbarat yapılır ki? Rus gemilerini gözetliyor desem, Ruslar devletimizin dostu. Yunanlılar desem, Vasili'den başka Rum kalmadı. Belki de bizim istihbaratımızı yapıyor ama bizimle de hiçbir ilişkisi yok ki. Düşüncesini burada kesti. Devlet iştir, akıl sır ermez ki. Gene de ben, biz Nişancı Veli Ağa'ya gereğince davranmalıyız dedi içinden. Bu Nişancı Veli Beyefendi, yani başçavuş beyefendi, sizin muharebe arkadaşınız mı? Hayır, onunla burada, bu adada tanıştık. Ketum bir adam, ser veriyor da sır vermiyor. Kılık kıyafetini değiştirmiş. Kimin neyin nesi olduğunu bilemeyiz ki. Ama inanılmayacak kadar usta bir balıkçı olduğunu gözümle gördüm. Tam bu, istihbaratçılar her bir işe girerler çıkarlar. Her yöreye göre de kılık kıyafet değiştirirler. Bu istihbaratçılar tevatür insanlardır diyecekti, vazgeçti. Veli Reis çok usta bir balıkçıdır. Ta uzaklardan denizin yüzüne bakıyor, denizin dibinde ne var ne yok, kaç tür balık var biliyor. Ben bütün ömrümde böyle bir insan görmedim. Poyraz ballandırarak kanalı, kanal muharebelerini, Nişancı Veli'nin Kızıldeniz'de paşasına balık tutmalarını uzun uzun anlattı. O toprakta yürür gibi denizin altında balıkların arasında da yürürmüş. Tamam, dedi kendi kendine Hacı Remzi. Tamam, bu adam bir de denizaltı istihbaratçısı. Belki Veli Bey Çanakkale'de İngiliz gemilerini suyun altından torpilleyerek batıran kişidir. Ben onun orasını bilemem efendim. Belki de bu Veli Bey bir Miralay emeklisidir. Yoksa onu bu adaya niçin göndersinler? Bilemem efendim. Onunla beni tanıştırır mısınız? Baş üstüne Hacı Remzi Bey. O da ne demek? Tabii tanıştırırım. Yalnız ona çorbacıların köşklerini yıkacağınızı lütfen söylemeyin. Çok rica ederim efendim. Bu gece ben onunla konuşur, ikna eder, yumuşatırım. Malum kimin kim olduğu bilinmez ki. Teşekkür ederim Poyraz Bey. Size minnettarım. Bize bir zararı dokunmaz ya Veli Bey'in. Benim fırka başkanlığımı engellemez ya. Sanmam. Konuşarak geldiler, çınarın altındaki yerlerine oturdular. Poyraz kilisenin önünde hızla gidip gelen Nişancı Veli'yi el kol işaretleriyle çağırdı. O da Poyraz'ın işaretini görür görmez koşarcasına yanlarına geldi. Onun yanlarına gelmesiyle Hacı Remzi'nin ayağa fırlaması bir oldu. Poyraz da öteki oturanlar da hep birlikte ayağa kalktılar. Buyurun efendim, iki gözümün nuru muhterem Veli Beyefendi. Buyurun oturun. Nişancı bir sağına soluna, bir Poyraz'a bakıyor, bir Hacı Remzi'yi şaşkınlıkla süzüyordu. Buyurun beyefendim, rica ederim. Nişancı şaşkınlığını üstünden atamamış, yöresine bakınıp duruyordu. Poyraz Musa, buyur otur Veli Reis. Nişancı Veli'yi elinden tuttuğu yanına oturttu. Veli Reis beyefendi, sizinle tanışmak her insan için bir saadettir. Bizim adamıza, kasabamıza şeref bağışladınız. Sizin gibi bir milli kahraman, gazinin bizi şereflendirmesi bizim için erişilmez bir güzel hadisedir. Gözlerini Veli Reis'in belindeki tabancaya dikmiş, hiç ayırmıyordu. Sizin için öyle güzel sözler duydum ki hem teaccüp ettim ve hem de size canı gönülden hayran kaldım. Veli Reis, bu adam ne diyor diye gözlerini ardına kadar açmış onu dinliyordu. Siz kahraman kardeşimiz denizin altında istihbarat yapar, İngiliz gemilerini torpiller, bütün gemileri batırır, İstanbul'u, vatanı kurtarırken bize Kafkas cephesinde Ruslarla çarpışıyor, kızıl kanımızı ak karların üstüne döküyorduk. Çok öldürdük, çok öldük. 90.000 kişimiz dondu, kazık kesildi. Bir kısmımızı da bit yedi. Geriye bir avuç kaldık. Kimimiz kör, kimimiz topal, kimimiz çolak, kimimiz kolları bacakları hepten gitmiş, kimimiz bedeni kalbura dönmüş. Rus cephesi, hezimeti, muhterem Veli Efendim, hezimet değil, zulümet. O zulmetten nasıl kurtulduk, nasıl ölmedik? Ulu Allah'ın bir mucizesi efendim. Çok büyük bir mucize. Mucizetül Kübra. Allah kimseyi Rus cephesi cehennemine düşürmesin. Amin. Siz Çanakkale'de İngiliz gemilerini denizin dibinde kör karanlığa indirirken gözleri yaşardı, kendisini tutmasa hüngür hüngür ağlayacaktı. Siz olmasaydınız bu bahtı kara vatanı kimse kurtaramazdı. Amin. Ben ne Çanakkale'de bulundum ne de kör karanlık denizin dibindeydim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin emrinde çalışmadınız mı? Nereden çalışacağım? Ben o yıllarda çölleri geziyordum. Sonunda askerden kaçtım da deriyi külletmeden kurtuldum. Yoksa kör karanlığın içine çoktan düşmüştüm. Haşa Veli Reis efendim, yıllarca ha, vay vay, firari ha, vay vay, kör karanlık ha, vay vay. Evet, inkar ediyor, bu çok ehemmiyetli bir adam ki bu ıssız adaya göndermişler. Yoksa bir adam, ben asker kaçağım diyebilir mi? Bir asker kaçağı, kaçaklığını söyleyecek cesareti kendinde bulabilir mi? Gittikçe endişesi büyüyor, o oranda da korkusu artıyordu. Estağfurullah efendimiz, ne kadar da alçak gönüllüsünüz. Mustafa Kemal Paşa ile teşerrüf ettiniz elbette, sorulur mu? Ben çölden kaçınca 1,5 yılda kasabaya geldim. Önce denize kaçtım bir kayıkla. Köylere gidip, köylülere balık satıp ekmek, bulgur, yağ, kara lahana, senin anlayacağın efendi ağa, zaptiyenin gözüne gözükmüyordum. Bu kıyılarda, dağlarda çok asker kaçağı vardı. Baktım, denizde barınamayacağım. Dağların yolunu tuttum. Canımı da böylecene zar zor kurtardım. Allah Allah. Allah Allah ya. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın adını yeni duydum. Ankara'ya hiç gitmediniz mi? Ne işin var Ankara'da? Ankara'da babamın evi mi var? Yoksa bol balıklı deniz mi? Ne işin var be? Benim Ankara çölünün ortasında. Ne biçim adamsın sen be? Boyuna saçma sapan sorular soruyorsun sen be. Sen Rus cephesinde Zoka'yı yutmuşsun be. Sen oradan Terelelli dönmüşsün. Yoksa adam şu güzelim kiliseyi yıkar mı ulan Terelelli? Ulan sen asker kaçağı mısın? Veli Reis'in öfkesi Hacı Remzi'yi iyice korkuttu. Aman Veli Reis beyefendi, öfkelenmeyin. Ne emrederseniz yerine getirilecektir. İsterseniz derakap kilise yeniden yapılacak. Önüne bir de Selahattin minare dikilecektir. Ölmüş anamın babamın hayrına. Palavra sıkma oğlan. Senin gibi bir adam elinden gelirse adayla birlikte hepimizi yakar da biz yanarken elini beline koyar da geğirir. Ben senin gibi adamları çok gördüm, tamam mı? Veli Reis, beni yanlış anladın. Nişancı ayağa kalktı, elini tabancasının kabzasına koydu. Bu sırada da bir anda Hacı Remzi tepeden tırnağa ter içinde kaldı. Rica ederim, rica ederim. Veli Reis beyefendi, beni yanlış anladınız. Size, sizin gibi bir kahramana bir yanlış harekette bulunabilir miyim hiç? Hastır ulan, yalancı oğlu yalancı, göt yalayan. Ben ne bir kahramanım ne bir bok. Ben de senin gibi bir asker kaçağıyım. Asker kaçağı olmasaydım şimdiye çölde kemiklerim bile çürümüştü. Haşa efendim. Haşam maşam başına çalınsın. 200'lü, 1000'lü adam. Sen kim oluyorsun? Ben de bu adadan giderim. Bu Hacı Poyraz da senin gibi bir adamı adam sayıyor da sana dost olmuş. Tuh onun kalıbına. Tuh onun madalyasına. Tuh onun muskasına. Tüh onun teknesine, tüh onun tabancasına. Adası da başını yesin, kendi de başını yesin. Ben de Hacı Poyraz'ı adam sanmıştım. Kendisi de adası da kendinin, o adam değil, Hacı Remzi olmuş. Hacı Remzi gibi domuz taşağı, gübre solucanı olmuş. Ben de onu ne kadar çok sevmiştim. Bu yaşa geldim, Hacı Poyraz'da aldandığım kadar hiç kimse de aldanmadım. Ben buradan gider oldum. Bu adada, bu cehenneminiz size kalsın. Yakında Hacı Remzi başınızı soktuğunuz evlerinizde üstüne yıkar da evlerinizin yerine arpa eker. Siz de açıkta aç çıplak kalırsınız. Ulan Poyraz, bu işleri başıma getirmeyecek, bu uyuz herifin taşağını okkalayıp beni kendimden utandırmayacaktın. Ben de buradan paşama giderim. Eli tabancasında hızla döndü, giderken tabancasını belinden çıkardı, Poyraz'ın önüne fırlattı. Koşarcasına yürüdü. Bir anda da evlerin arkasına gözden ıradı. Hacı Remzi sararmış, eli ayağı titriyordu. Ve subhanallah, ve subhanallah. Ben bu adama ne yaptım? Huzurunda bir kusur mu işledim? Siz şahitsiniz. Nedir bu öfke? Ben size söylemiştim. Bu adam netameli değil. İşte gözleriniz de gördünüz. Mustafa Kemal Paşa'ya giderim, dedi. Bir çaresini bulun, şu adamın önüne geçin. Poyraz ona elinden tuttuğu yerinden kaldırdı. Üzülmeyin, o çok öfkeli bir adamdır. Neredeyse beni öldürecekti. Affedersiniz, benim yüzümden siz de... O kimseyi öldüremez, karıncayı bile incitmez. Ya belindeki tabanca? Ben gidiyorum, size bir kötülükte bulunmaz inşallah. Bu istihbaratçılar herkesi öldürür de onlardan kimse bir şey soramaz. Tabancasını attı gitti ya, sana kıyamam demektir. İstersen al tabancayı beni öldür demektir. Hacı Remzi olduğu yerde sağ ayağı önünde zınk diye durdu. Paşası, paşası, dedi. Telaş içindeydi. Eli ayağı titriyordu. Paşasına gidiyormuş. Onun arkasında büyük bir kişi vardır. Yoksa bir insan böyle bir günde ben asker kaçağım diyebilir mi? Mustafa Kemal Paşa'nın der efendim, onun başka bir işi de olsa buralarda bana hiç kötülük de bulunmaz. Size de hiçbir şey yapamaz. Gizli bir vazifesi varsa da bizimle bir ilgisi olamaz. Çok, çok bilgili bir insan. Eşi menende olmayan bir balıkçıdır. Onlar her işi yaparlar Poyraz Bey. İstiklal Harbi'nde yarı çıplak bir meczup uşakta her gün Yunan karargahına giriyor, gidip fırının önünde duruyor, fırından çıkan ekmekleri sayıyor, soytarılıklar yapıp Yunanlı zabitleri güldürüyormuş. Uşaklılar da bu deli adama çok kızıyorlarmış. Yunanlar yenilip uşağı boşaltınca kasabaya atın üstünde yakışıklı bir erkan-ı harp yüzbaşısı olarak girmiş. Atını doğru nişanlısının konağına sürmüş. Kasabalılar anlamışlar ki o deli gömleği içindeki adam bu yüzbaşı. Bütün halk nişanlının köşkünün önünde toplanmış. O yüzbaşıyı herkes tanıyor. Evet, dilleri destan bir kahraman. Kahraman. Nişancı Veli Beyefendi de böyle bir kahraman olamaz mı? Bilemem efendim, epeydir buradayım. Anlayamadım, sezemedim. Canı yürekten dost olduk. O çok iyi bir insandır. Ama size çok kızdı. Tabancayı suratınıza fırlattı. O tabancayı çekince sizi öldürecek sandım, korktum. Onun öfkesi saman alevidir. Gelir hemen de geçer. İpek gibi yumuşak bir adamdır. Onun derdi büyük. Üç oğlu da Rus cephesinden geriye dönmemiş. Ben Rus cephesinden sağ çıkmış bir askerim ya. Beni bile asker kaçağı sanıyor. Teşekkür ederim, yüreğime su serptiniz. Sağa dönünce Ulu Armud'un altında Melek Hatun'un, Musa Kazım Ağa Efendi'yi, Vasili'yi, Hüsmen'i ve aralarında yumulup kalmış bir topak olup belini ağaca dayamış Vasili'yi gördüler. Poyraz Musa, Hacı Remzi Bey onların yanına gidip Nişancı Bey'in gönlünü almalıyım diyerek ondan ayrıldı. Gidin, gidin, hemen gidin. Kimin kim olduğunu kimsecikler bilemez. İnsan kavun değil ki götünü koklayıp anlayasınız. Siz iyi, kahraman paşamıza layık bir iyisiniz. Ben kiliseye gidip bir bakayım. Yıkım bitmiş mi? Size kolaylıklar dilerim. Bu bizim ameleler de ne tembel ne tembel. Gözleriniz üstlerinde değilse yatıveriyorlar. Çalışmayı hiç sevmiyorlar. Durdu, geriledi. Allah'ın izniyle Cumhuriyet onları dünyaya numune birer çalışkan, dinine sadık vatandaş yapacaktır. Hacı Remzi koşarcasına kiliseye, Poyraz da armut ağacına gitti. Poyraz'ın kendilerine doğru geldiğini görenler, önde Musa Kazım Ağa Efendi, yanında Melek Hatun, arkada da ötekiler ona yürüdüler, hep birlikte çınarların altına döndüler. Nişancının yere attığı tabancaya kimse dokunmamış, olduğu yerde duruyor. Nişancı da yan göze bakıyor, baktığını kimseye göstermemek için de çaba harcıyordu. En sonunda edemedi, tabancanın dört yanında dönmeye başladı. Sanki tabancayı hiç görmüyor, onun yöresine dolaşıyordu. Tabancanın üstüne basacak kadar yaklaşıyor ama basmıyordu. Kerevetlere oturmuş ötekiler de gözlerini ondan ayırmıyorlar, ne yapacak diye merakla bekliyorlardı. Durmadan eli arkasında, başı yukarıda, arada tabancaya bir göz atarak gidiyor, geliyor, sedirde oturanlara sanki orada kimseler yokmuş gibi bakmıyordu. Poyraz gülümseyerek yerinden kalktı, nişancının üstüne yürür gibi etti, öteki oralı olmadı, yürümesini sürdürdü. Poyraz eğildi, yerdeki tabancayı aldı, nişancının önüne geçti. Nişancı neredeyse ona çarpacaktı, birden durdu. Poyraz ona elindeki tabancayı uzattı. Öteki hiçbir şey olmamış gibi tabancayı aldı, beline soktu. Doğru kilisenin önüne gitti. Orada göğsünü şişirerek gene eskisi gibi gidip gelmeye başladı. Akşam üstüne kadar aksatmadan gittiği geldi. Yıkılan kiliseye hiç bakmıyordu. Karanlık kavuşurken kilisenin dört duvarı kalmış, kiliseden çıkanlar teknelere taşınmıştı bile. Damın kiremitleri, keresteleri, kilisenin içindeki öteberiler. Kucağında çocuk İsa ile mermer bir Meryem Ana heykeli, kapılar, pencereler, üç büyücek vitray, taban tahtaları ne var ne yoksa. Tekneler gürültü patırtıları yükleriyle çektiler gittiler. Nişancı karanlığın içinde hayal meyal daha yürümesini sürdürüyordu. Geç vakit çınarların altına geldi, kerevetin ucuna oturdu. Sofra hazırdı, hep birden oturdular, yemeklerini sessiz yediler. Nişancı Poyraz'ın omuzuna vurdu. ''Haydi Poyraz, biraz yürüyelim.'' dedi. Kalktılar, gittiler. Denizin karşısındaki bir sekiye oturdular. Ötekiler çınarların altından ayrılmadılar. Onların dönüşünü beklediler. Bir yel efiliyor, inceden deniz sesi geliyordu. Ortalığı korkular almıştı. Neden sonra Poyraz'la nişancı yan yana gülüşerek döndüler. Gün atmadan teknelerin patpatıyla uyandılar. Teknelerden bir sürü partallar içinde ırkat indi, başlarında kalpaklı, uzun boylu, kartal burunlu, külot pantolonlu, çizmeli, lacivert ceketli bir adamla çınarların altında onları seyreden insanlara bir göz bile atmadan çorbacıların köşklerine yürüdüler, biraz sonra da yıkım sesi ortalığı aldı. Köşklerden öylesine bir gürültü geliyordu ki sanırdın ki ada bir depremle sarsılıyor. Öğleye doğru motor sesleri yoğunlaştı. Yükünü alan tekneler kasabaya, kıyılardaki kıyılara yakın illere, kasabalara yüklerini boşaltmaya gidiyorlardı. Teknelerden çıkıp önlerinden geçen insanların aralarına dört gözle olmuş bakmışlardı ya, içlerinde Kavlakzade Hacı Remzi'yi görememişlerdi. Nişancı, ''Hele bir gideyim de bakayım.'' dedi. ''Hacı Remzi gelmiş mi acaba? Hadi git de bak.'' dediler. Nişancı yola düştü, deniz kıyısından köşklerin önüne çıktı. Evlerin çoğu yıkılmış, yerle bir edilmişti. Bir yanda mermer yığınları, bir yanda kereste, bir yanda bodrumlarda, mutfaklarda, kilerlerde, kilitli odalarda kalmış çanak, çömlek, bakır tencere, kazan, sahan, leğen, porselen tabaklar, cam sürahiler, bir kısmı altın işleme bardaklar, renk renk işlemeli tavanlar, kapılar, daha neler neler yığılmıştı. Nişancı orada eli tabancasının üstünde öylece kala kaldı. İşçiler yerlere oturmuşlar, peynir, zeytin, ekmek yiyorlardı. Kalpaklı adam da elinde bir gümüşlü kırbaç, çizmelerine vura vura dolaşıyor, ayakta kalmış, yarın yıkılacak evlere hüzünle bakıyor, hızla gidip geliyordu. Beline sokulu tabanca yakası açık ceketinin önünden gözüküyor, ceketinin yakasını özellikle açtığı adamın her halinden belli oluyordu. Nişancıyı görünce önündeki tabancasını yerinden aldı, arkasındaki kabına soktu. Nişancıya göre bu bir saygı göstergesiydi. Arkasını dönüp denizin kıyısına indi. Nişancı çınarlara gelince kerevetlere oturmuş onu soru dolu gözlerle bekleyenlerin bakışlarının üstüne dikildiğini gördü. Hacı Remzi gelmemiş, evlerin de yarısını yıkmışlar. Orada kaç gün çalıştılarsa Hacı Remzi bir daha da adada gözükmedi. Kalpaklı adamsa her gün tekneden indi, çınarların altındakilere bakmadan işçi kalabalığının önünde dimdik, arada çizmelerini kırbaçlayarak köşklere gitti. Nişancının o gece gözlerine uyku girmedi. Erkenden yataktan kalkıp doğru dükkanlara gitti. Her dükkanın kapısını açtı, içlerine baktı, hepsi bomboştu. Gün atarken geldi, çeşmede yüzünü yıkadı. Onu gören Poyraz evinden aşağı indi. Nişancı onu gülerek karşıladı. O da çeşmede yüzünü yıkadı, yan yana oturdular. ''Hacı Remzi dükkanları unutmuş.'' ''Ne, unutmuş mu?'' dedin. ''Unutmadı da niye yıkmadı öyleyse?'' ''Onları ölmüş eşek pahasına alacak da onun için. Günler geçtikçe kimseler de satın almayınca o dükkanları Abdülvahap biraderinden yok pahasına satın alacak. Vay ananı avradını, vay senin yedi sülaleni, vay senin katırın doğurduğunu. Ben de unuttu sanmıştım. O şimdi eşeğin ölmesini bekliyor. Bak seninle ne yapalım? Ne yapalım?'' diye onun sözünü kesti nişancı. ''Ne yapalım mı? Önce kahvaltımızı yapalım, sonra da senin tekneyle kasabaya ineriz. Olur, baş üstüne ya, biz ne yapacağız kasabada?'' Ne mi yapacağız? O dükkanları İstiklal Harbi kahramanı Abdülvahap'tan satın alacağız. Hem de ölmüş eşek pahasına değilse bile ölmemiş eşek pahasına alacağız. Ya Remzi satın almışsa? Satın alsaydı yıkardı. Biz dükkanları ne yapacağız? Kaç dükkan var saydın mı? Saydım 9. 3'ü senin olacak, 4'ü de benim. Gerisi mi? Onları da bir şey yaparız. Ne yapacağız dükkanları? Hele bir alalım da, yıkılmaktan kurtaralım da, gerisini sonra düşünürüz. Kahvaltılarını yaptılar, çarşabuk tekneye atladılar, gıcır gıcır tekne uçuyordu. Kasabaya kadar dükkanları ne yapacaklarını konuştular. Bir koşu Abdülvahap Bey'e gittiler, Abdülvahap Bey onları coşkuyla karşıladı. İkisini de kucakladı, sorunu anlattılar. Abdülvahap Bey gülerek, hele kahveleri bir için gerisi kolay dedi. Onlara bir tuhaf bakıyordu. Masasından kalktı, karşılarına oturdu. Maşallah maşallah dedi. Ada doluyor. Bugün size gene bir aile gönderdim. Yüzü acılaştı. Allah kimsenin başını vermesin. Çok perişan haldeydiler. Görmedik dedi Poyraz. Bu sabah gönderdik. Ne üste üst ne başta baş. Anlatamam, anlatamam. Ne yoksulluk, ne perişanlık. Her birisi canlı cenaze. Bir kuruş almadan ev de verdik. Tapusu elinde. Bilmem hangi diğer muhacirleri. Zor anlaştık. Dilleri yok gibi bir şey. Bir de güzel çocuklar. Bir de güzel. Muhacir paralarından yardım da ettik. Poyraz beyefendi, kardeşim. Doğru sana gönderdik. Bu insanlar o adada ne yiyip ne içecekler? Siz bu kadar yoksulun, bu kadar belanın altından nasıl kalkacaksınız? Başka ne yapacaksın? Ben onları size gönderdim. Bana öyle geliyor ki, ada o kadar dolacak ki, size çadır göndermeye mecbur kalacağız. Çadır göndermek kolay diyelim. Bunlar adada ne yiyecek ne içecekler. Şaşırdım. İnsan böyle vakalar karşısında dilhun oluyor. Bu kadar çalıştık, çabaladık, kaç harbe girdik, çıktık, milyonlarca gencimiz öldü, memleket harabeye döndü. Ne geçti elimize, ne çare, her şey Hacı Remzi'lere kaldı. Duydunuz mu? Hacı Remzi'ye halk fırkası reisliği teklif etmişler. Bundan sonra Hacı Remzi bizim buraların hükümdarı, çorbacıların evlerini yıktırdı mı? Kiliseyi de, köşkleri de yıktırdı. Yıkıntıları tekneler dolusu daha taşıyor, taşıyor, taşıyor, bitiremiyor. Vay alçak vay, biz öldük, yaralandık, memleket harabeye döndü, parsayı onlar topluyor. Yunus Emre ne demiş? Yoktur beylerin mürveti, bindikleri Arap atı, yedikleri insan eti, içtikleri kan oluptur. O gün bugündür insanlar insan kanı, insan teri içiyorlar. Niçin sattınız köşkleri? Hem ada dolacak diyorsunuz, hem de Hacı Remzi'ye. Abdülvahap Bey bir anda yoğun bir ter döktü. Boyun damarları şişti. Ceketini çıkardı, masanın üstüne attı, gömleğinin yakasını açtı. Bak, bak arkadaş, şu bedenime bak. Muharebe meydanında ölülerin arasına düşmüşüm. Ölüler üst üste, her yer kan deryası. Ben kendimden geçmişim. Birden gömleğini üstünden sıyırdı attı. Dudakları elleri titriyordu. İşte, onlar benim kanımı içiyor şimdi. Kanımı, kanımı. Onlara kanımı, kendi elimle tas tas ben içiriyorum. Akan kanımı, kanımı. Ben kanımı, fakir fıkaranın oturacağı o saray gibi köşkleri Hacı Remzi'ye gönül rızasıyla mı sattım sanıyorsun? Emir geldi, emir. Hem de buyruk o kadar sertti ki kaymakam titredi. Abdülvahap konuştu, sövdü, bağırdı, çağırdı, sustu. Affedersiniz efendim dedi. Sizi rahatsız ettim. Yaralarıma tuz bastınız da. Gömleğini eline aldı, bir süre durdu, gözlerini Poyraz'ın gözlerinin içine dikti. Bak Poyraz Bey kardeşim, şu benim bedenime hiç insan bedenine benziyor mu? Gerçekten benzemiyordu. Göğsü, kolları, karnı, sırtı paramparçaydı ve yara yerleri pembe kan oturmuştu. Poyraz başını önüneydi, Vahap gömleğini yavaş yavaş giydi, yerine oturdu, içini derinden çekti. Ah çekti, ah bir dadımız rüşvetçiye çıktı, ah ah, dişlerini sıktı, ah ah. Kahveler geldi, Vahap boşalmış, rahatlamış, yumuşamıştı. Poyraz Musa daha başını kaldıramıyor, Vahap Bey'in yüzüne bakamıyordu. Başını yerden kaldırmadan önüne konmuş kahveyi aldı, Vahap Bey'in yüzüne bakmadan içti, bitirdi. Vahap gülerek sordu. Yahu siz bu Deyus'a ne yaptınız adada? Gece Üzeyir Han'ın evinde kaymakam beyle içiyorduk. Hacı Deyus'u geldi, telaş içindeydi, eli ayağı titriyordu. Oturmadan kaymakam masadan kaldırdı, bir odaya çekti. Uzun bir süre odadan çıkmadılar. Çıktıklarında da Hacı Deyus'un yüzü mosmordu. Siz bu Deyus'a... Poyraz da nişancı gülmeye çoktan başlamışlardı. Biz ona hiçbir şey yapmadık, yalnız... Kilise işçilerce yıkılırken nişancının çıplak tabancayı beline takıp sabahtan akşama kadar kilisenin önünde gidip geldiğini, o günden sonra da Hacı Remzi'nin bir daha adada gözükmediğini, yerine de kalpaklı, çizmeli, uzun boylu bir adam gönderdiğini söylediler. Ödü kopmuştur alçak asker kaçağı Hacı Deyus'un, öteki kalpaklı da onun uşağıdır. Yunan işgalinde o uşak da Yunanlılarla birlik olmuş, casusluk yapmış, son anda bizim orduya geçmiştir. Yunanlılara çok çok milis öldürtmüştür. Bunları da bütün kasaba halkı biliyor. Hacı Remzi de Rus cephesinden kaçmış, dağlarda saklanmış. İstiklal Harbi bitince de arkasında asker elbisesi giymiş, 10 kişiyle elinde bayrak kasabaya girmiş, kasabalılar da alçak Deyus Hacı Remzi'yi milli kahraman olaraktan 7'den 70'e karşılamışlardır. Bütün kasaba halkı da Remzi'nin bir hain kaçak olduğunu biliyordu. İyi korktu, ödü koptu koca Deyus'un. Ödü kopmuş ya, eli kulağında, halk fırkasının başkanı olunca biz de görürüz günümüzü. Görelim bakalım, dedi nişancı. Görelim bakalım, dedi Poyraz. Görelim bakalım, dedi Abdülvahap.